Ayrım 34. Eğer durum böyleyse hapishane başarısızlığa uğrarken görünüşte amacından sapmamıştır. Tersine ayrı bir yere konulmasına, açığa çıkartılmasına ve nispeten kapalı ama nüfuz edilebilir bir ortam olarak örgütlenmesini olanak verdiği özel bir yasa dışılık biçimini diğerlerinin arasında öne çıkardığı ölçüde bu amacına ulaşmıştır. Hapishane göze batan, vurgulu, belli bir düzeye indirgenmesi olanaksız ve gizlice yararlı. Aynı anda hem başkaldırıcı hem de itaatkar bir yasa dışılığın yerleşik hale gelmesine katkıda bulunmakta, simgesel olarak diğer hepsini özetliyora benzeyen ama hoşgörü gösterilmek istenilen veya zorunda olunan diğer hepsini karanlıkta bırakan bir yasa dışılık biçimini resmetmekte, soyutlamakta, vurgulamaktadır. Bu biçim esas olarak suçluluk adı verilendir. Burada cezalandırma aygıtının temsil ettiği tehlikeden ötürü hapishane aracılığıyla yok etmeyi denemek zorunda olduğu yasa dışılığın en yoğun ve en zararlı biçimini görmemek gerekir. Bu yasa dışılık biçimi daha çok yasa dışılıkların farklılaştırılmalarına, düzenlemelerine ve denetlenmelerine olanak veren cezalandırma sisteminin ve hapsederek cezalandırmanın bir sonucudur. Suçluluk kuşkusuz yasa dışılığın biçimlerinden biridir. Her halükarda kökleri oradadır. Fakat tüm dalları ile birlikte hapsetme sisteminin kuşattığı, parçaladığı, soyutladığı, nüfuz ettiği, örgütlediği, belli bir yere kapattığı ve diğer yasa dışılıkların karşısında ona alet olma gibi bir rol verdiği bir yasa dışılıktır. Kısacası hukuki muhalefet yasallık ile yasa dışı uygulamanın arasından geçiyorsa, stratejik muhalefet de yasa dışılıkları ile suçluluğun arasından geçmektedir. Hapishanenin suçları azaltma işinde başarısız olduğu saptamasının yerine herhalde hapishanenin özelleşmiş bir tip olan yasa dışılığın siyasal ve ekonomik olarak daha az tehlike arz eden, limitte kullanılabilir olan biçimi olan suçluluğu üretmekte, görünüşte marjinalleştirilmiş ama merkezi olarak denetlenen suçlular ortamını üretmekte, suçluyu patolojik hale getirilmiş özne olarak yaratmakta çok başarılı olduğu varsayımını ikame etmek gerekmektedir. Hapishanenin başarısı yasa ve yasa dışılıklar çevresindeki mücadelede bir suçluluğu özelleştirmek, hapsetme sisteminin ihlalcinin yerine suçluyu nasıl geçirdiği ve aynı zamanda koskoca bir mümkün bilgi ufkunun hukuki uygulamanın üzerine nasıl inmelediği görüldü. Öte yandan suçluluk nesneyi oluşturan bu süreç yasa dışılıkları çözüp onların içinden suçluluğun birleşme noktasıdır. Onları birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirme, suçluluğu ihlalin arkasında nesnelleştirme, suçluluğu yasa dışılıkların hareketi içinde sağlamlaştırma olanağı vermektedir. Öylesine bir başarı ki bir buçuk yüzyıllık başarısızlıklardan sonra hapishane hala vardır ve aynı hayasız sonuçları üretmeye devam etmektedir. Hapsederek cezalandırma kapalı, ayrılmış ve yararlı bir yasa dışılık imal edecektir. Uzun ömürlü olması kuşkusuz buradan kaynaklanmaktadır. Suçluluk akımı onu cezalandırırken ıslah etmeyi başaramayan bir hapishanenin yan ürünü olmayacaktır. Bu, yasa dışı uygulamaları yönetmek için onların bazılarını, esas parçalarından birini hapsetmenin oluşturacağı bir cezalandırma yeniden üretim mekanizması içinde kuşatacak olan bir cezalandırma sisteminin dolaysız sonucu olacaktır. Ama hapishane mücadele ettiği düşünülen bir suçluluğun imalatını neden ve nasıl davet etmiştir? Kapalı bir yasa dışılık gibi kurulan bir suçluluğun yerleşik hale gelmesi fiili durumda belli avantajlar sunmaktadır. Öncelikle onu denemek mümkündür. Bireyleri saptayarak, gruba çekirdek sağlayarak, karşılıklı bir hafiyelik örgütleyerek, her zaman yayılmaya, yatkın rastlantılara tabii bir yasa dışılık uygulayan bir halkın veyahut geçişlerine veya koşullara göre işsizleri, dilencileri, toplumdan sapanları devşiren ve bazen de korkutucu yağma ve ayaklanma güçleri oluşturacak kadar şişen bu durum 18. yüzyılın sonunda görülmüştür. Şu dengesiz serseri çevrelerinin belirsiz kaynaşmasının yerine sürekli gözetim altında tutulabilecek nispeten kısıtlı ve kapalı bir birey grubu ikame edilmektedir. Bunun dışında kendi üzerine kapanmış olan bu suçluluğu en az tehlikeli yasa dışılık biçimlerini yöneltmek mümkündür. Denetimlerin baskısıyla toplumun sınırında tutulan, narin varoluş koşullarını indirgenen ve onu destekleyebilecek bir halkla, eskiden kaçakçılar veya bazı haydutluk türleri için olduğu gibi, E.J. Hobsbawm, Les Bandits, Fransızca'dan çevir, 1972, bağlantısı olmayan suçlular, kaçınılmaz olarak hiçbir cazibesi olmayan, siyasal olarak tehlikesiz ve ekonomik olarak etkisiz, yerelleşmiş bir suçluluğun içinde kalmaktadır. Öte yandan bu yoğunlaşmış, denetim altında ve silahsız yasa dışılık doğrudan yararlıdır. Diğer yasa dışılıklara nazaran yararlı olabilir. Onların yanında soyutlanmış olarak, kendi iş örgütlenmelerinin üzerine kapanmış olarak, ilk kurbanlarının sıklıkla fakir sınıflar olduğu şiddete dayalı bir suçluluğa yönelik olarak, her bir yandan polis tarafından çevrelenmiş olarak, uzun hapis cezalarının, sonra da ebediyen uzmanlaşmış bir hayatın hedefi olarak suçluluk, tehlikeli ve çoğu zaman hasım olan diğer alemi, cari yasa dışı uygulamaları, küçük kurnazlıklar, küçük şiddet hareketleri, yasanın gündelik reddi veya ihlali kilitlemekte veya en azından oldukça düşük bir düzeyde tutmakta, bunların geniş ve aşikar biçimlere açılmalarını engellemektedir. Sanki eskiden örnek olma rolünün, azap çektirmelerin görkeminden beklenmesi gibi, şimdi de bu rolün cezaların sertliğinden çok bizzat suçluluğun görünür, vurgulu mevcudiyetinde aranması gibi suçluluk diğer halk yasa dışılıklarından farklılaşarak onlara ağır basmaktadır. Fakat suçluluk bunun dışında dolaysız bir kullanıma da uygundur. Akla sömürgeleştirme örneği gelmektedir. Ancak en inandırıcı olan bu değildir. Nitekim restorasyon döneminde suçluların sürgene yollanmalarının Lebuslar Meclisi veya genel meclisler tarafından defalarca talep edilmiş olmasının esas nedeni, hapiste tutma aygıtının bütününün gerektirdiği mali yükün hafifletilmesini isteniyor olmasıydı. Ve Temmuz Monarşisi döneminde suçluların, disiplinsiz askerlerin, fahişelerin ve bulunmuş çocukların Cezayir'in iskanına katılabilmeleri için yapılmış olan bütün tasarılara rağmen bu durum sömürge forsa zindanları kuran 1854 yasası tarafından resmen reddedilmiştir. Fiili durumda Güyana'ya veya daha sonra Yeni Kaledonya'ya yönelik sürgünler, mahkumların cezalarını çektikleri sömürgede en azından hapiste kaldıkları süreye eşit bir süre kalma zorunluluğunu getirmiş olmasına rağmen, hatta bazı durumlarda buralarda hayatları boyunca kalmak zorundaydılar, gerçek bir ekonomik önem kazanamamışlardır. Sürgün sorunu hakkında bakınız, F. de Barbe Marbois, Observations sur les Votes de 41, Conseils Généraux ve Blosville ile La Pilorgeri arasında Botany Bay'e ilişkin tartışma. Bur, Albay Marengo ve L. de Carn, Cezayir suçlular tarafından iskanı projesini yapanlar arasındadır. Fiili durumda suçluluğun aynı anda hem ayrı hem de komuta edilebilir bir ortam olarak kullanılması, özellikle yasallığın marjlarında gerçekleştirilmiştir. Yani gerektirdiği tüm gözetim altında tutmalarla birlikte suçluluk halinde örgütlenmesinin itaatkarlığı güvenceye aldığı bir cins bağımlı yasa dışılığının da 19. yüzyılda yerleştirildiği yerde. Egemen olunan yasa dışılık olan suçluluk, egemen grupların yasa dışılıkları için bir ajandır. 19. yüzyılda fahişelik ağlarının kurulması bu konuda karakteristiktir. İlk aşamalardan biri polis denetimi altında hoşgörü evlerinin örgütlenmesi oldu 1823. Bu da 14 Temmuz 1741 tarihli yasa hükümlerini geniş ölçekte aşıyordu. Genel evlerin gözetimi. Bu konuda bakınız polis müdürlüğü el yazmaları derlemesi 20-26. Özellikle polis müdürünün 14 Haziran 1820 tarihli genelgesi. Genel ev açılması kamu ahlakına ilgi duyan herkesi doğal olarak rahatsız etmelidir. Polis komiseri bayların kendi bölgelerinde bu evlerin açılmasına tüm güçleriyle karşı çıkmalarına şaşırmıyorum. Polis eğer fahişeliği üzerinde sabit ve tek düzey bir etkisinin olacağı ve gözetiminden kaçamayacak hoşgörü evlerini kapatmayı başarabilseydi, kamu düzenine çok daha özen gösterdiğine inanabilirdi. Polisin ve sağlık örgütünün fahişeler üzerindeki denetimi, bunların hapishaneye düzenli olarak girip çıkmaları, büyük ölçekli genel evlerin örgütlenmesi, fahişelik alanında titizlikle sürdürülen hiyerarşi, bu çevrenin suçlu muhbir tarafından çerçevelenmesi, bütün bunlar giderek daha da ısrarlı hale gelen gündelik bir ahlakçılığın yarı yer altına ittiği ve doğal olarak pahalı hale getirdiği bir cinsel zevkten elde edilen muazzam kârların koskoca bir aracılar dizisi tarafından kanalize edilmesine ve ele geçirilmesine olanak sağlamaktaydı. Bir zevk fiyatının oluşumunda, bastırılmış cinselliğin karının oluşumunda ve bu karın ele geçirilmesinde suçlular ortamı dikkatli bir püritanizmle suç ortaklığı içindeydi. Yasa dışı uygulamalar üzerinde gayrimeşru bir vergi memuru. Parent Duchatelet, Prostitution a Paris, 1836 adlı kitabı, polisin ve ceza kurumlarının patronluğunda suçlu çevreyle fahişelik arasındaki bu bağlantının tanıklığı olarak okunabilir. ABD'ye yerleşen ve bütün itibariyle gayrimeşru kazanç edinmede ve siyasal amaçlar doğrultusunda kullanılan İtalyan mafyası, halk kökenli bir yasa dışılığın sömürgeleştirilmesinin iyi bir örneğidir. silah kaçakçılığı yasaklandığı ülkelerde içki ticareti veya daha yakın tarihlerdeki uyuşturucu ticareti bu yararlı suçluluğun işleyişini aynı şekilde göstereceklerdir. Yasal bir yasağın varlığı onun etrafında yasa dışı bir uygulama alanı oluşturmakta, bu alan kendileri de yasa dışı olan ama suçluluk hakkında örgütlemeleri nedeniyle komuta edilebilir kılınmış olan unsurların aracılığıyla denetlenebilir ve kar sağlanabilir hale gelmektedir. Bu yasa dışılıkları yönetmeye ve sömürmeye yarayan bir alettir. Bizzat iktidarın icra edilmesinin kendi etrafına topladığı yasa dışılık içinde bir alettir. Suçluların siyasal kullanımı muhbir, hafiye, tahrikçi olarak 19. yüzyıldan önce çoktan yerleşik hale gelmiştir. Suçluların polis gözetimi ve özellikle de siyasal gözetim konusundaki bu rolleri hakkında bakınız Lemayr tarafından yazılan muhtıra. Muhbirler kendileri için hoşgörü bekleyen kişilerdir. Bunlar olağan olarak kendilerinden de beter olanları yakalatan kötü uyruklardır. Üstelik küçücük bir nedenle bile polis fişine bir kez geçen biri artık bir daha göz önünden uzak tutulmaktadır. Fakat devrimden sonra bu uygulama tamamen başka boyutlar kazanmıştır. Siyasal partiler ve işçi birliklerinde propaganda çekirdekleri kurma, grevcilere ve ayaklananlara karşı çeteler oluşturma, bir alt polis örgütü kurma, bunlar yasal polise ilişki halinde çalışmakta ve limitte bir cins paralel ordu oluşturmaya hazır olmaktadırlar. İktidarın bütün bir yasallık dışı işleyişi bir parçası itibariyle suçluların oluşturdukları manevra edilebilir kitle tarafından sağlanmıştır. Yeraltı polisi ve iktidarın yedek ordusu. Fransa'da bu uygulamalarında çiçek açmışa benzemektedirler. Karl Marx, L18, Brumaire de Louis Napoleon Bonaparte, Et Socials, 1969, sayfa 76-78. Hapishane üzerinde merkezlenen bir cezalandırma sistemiyle sağlamlaşan suçluluğun, yasa dışılığın egemen sınıfın kar ve gayrimeşru iktidar devirleri lehine döndürülmesini temsil ettiği söylenebilir. Soyutlanmış ve suçluluk üzerinde yeniden biçimlendirilmiş bir yasa dışılığın örgütlenmesi, polis denetimlerinin gelişmesi olmadan mümkün olamazdı. Halkın genel olarak gözetim altında tutulması, sessiz, esrarlı, fark edilmeyen, dikkat. Hükümetin her zaman açık olan ve bütün yurttaşları ayrımsız gözetim altında tutan gözü ama bu nedenden ötürü herhangi bir baskı altına alma yöntemi getirmek zorunda kalmamaktadır. Bu gözetimin yasada yazılmış olmaya ihtiyacı yoktur. A. Bonville, Des Institutions Complementaries du Système Pénitentiaire, 1847, sayfa 397-399. Serbest kalan mahkumlar ile ağır suçlardan ötürü adalet önünden daha önce geçmiş bütün kişiler için 1810 yasası tarafından öngörülen özel gözetim, bunların toplumun huzuruna tekrar kastettiklerinin yasal olarak düşünüldüğü anlamına gelmektedir. Fakat hemen hepsi eski suçlular olan ve bu sıfatlarından ötürü polis denetimi altında bulunan hafiyeler ve muhbirler aracılığıyla tehlikeli sayılan ortamlar ve gruplar da gözetim altında tutulmaktadır. Polis gözetiminin diğerleri arasında bir nesnesi olan suçluluk, bu gözetimin ayrıcalıklı aletlerinden biridir. Bütün bu gözetimler kısmen resmi, kısmen gizli olan bir hiyerarşinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Paris polisinde esas olarak güvenlik masası gizlenmeyen ajanların müfettişler ve onbaşılar dışında cezalandırılma korkusuyla veya bir ödülün cazibesiyle hareket eden gizli ajanlar ve muhbirler içermekteydi. Bakınız H. A. Fregir, Les Classes Dangerous, 1841, sayfa 142-148. Bu gözetimler ayrıca merkezin suçların saptanması ve kimliklerinin belirlenmesini oluşturduğu bir belgesel sistemin düzenlenmesini de gerektirmektedir. Ağır ceza mahkemesi kararlarında veya tutuklama emirlerinde zorunlu eşgal, hapishane tutuklama tezkereleri sicillerine aktarılan bilgiler, ağır ceza mahkemeleri ve ceza mahkemelerinin sicillerinin kopyalarının her 3 ayda bir Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi, bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nda bu sicilleri düzene sokan alfabetik bir sicilin oluşturulması, 1833'e doğru doğa bilimcilerin, kütüphanecilerin, toptancı tüccarların, iş adamlarının yöntemlerine uygun olarak yeni verileri kolaylıkla eklemeye olanak veren ve aynı zamanda aranan kişinin adının olması halinde ona ilişkin tüm bilgileri sağlayan bir kişisel fişler veya bültenler sisteminin kurulması. A. Bonville, De la Récidive, 1844, sayfa 92-93. Fişin ortaya çıkması ve insan bilimlerinin kurulması tarihçilerin pek kutlamadıkları bir icat daha. suçluluk sağladığı gizli ajanlarla ama aynı zamanda olanak verdiği genelleşmiş çerçeveleme ile halk üzerinde sürekli bir gözetim aracı olmaktadır. Bizzat suçlular aracılığıyla toplumsal alanının tümünün denetlenmesine olanak veren bir aygıt. Suçluluk siyasal bir gözlemevi olarak işlev görmektedir. İstatistikçiler ve sosyologlar polislerden çok sonra bunu kendi hesaplarına kullanmışlardır. Fakat bu gözetim ancak hapishane ile eşleşerek işleyebilmiştir. Çünkü hapishane bireylerin serbest bırakıldıklarında denetlenmelerini kolaylaştırmakta, çünkü muhbirlerin devşirilmelerine olanak vermekte ve karşılıklı ihbarları artırmakta. Çünkü yasa ihlallerini birbirleriyle temasa geçirerek kendi üzerine kapalı ama denetlenmesi kolay bir suçlu ortamının örgütlenmesini hızlandırmaktadır. Ve hapishanenin yol açtığı tüm yerleşiklikten kopuşlar, işsizlik, ikame yasağı, zorunlu ikamet, gözetim altı, eski mahkumların kendilerine yüklenen işleri kabul etmelerine neden olmaktadır. Hapishane ve polis ikiz bir düzenek oluşturmaktadır. Bu ikisi birlikte suçluluğun, yasa dışılıkların bütün alanı içindeki farklılaştırılmasını, soyutlamasını ve kullanılmasını sağlamaktadır. Polis, hapishane sistemi yasa dışılıkların içinden kullanılabilir bir suçluluğu koparmaktadır. Bu, kendine özgü olan yanıyla birlikte sistemin bir sonucudur. Ama aynı zamanda onun bir çarkı ve aleti haline de gelmektedir. Öylesine ki üç terimi polis, hapishane, suçluluk birbirinden destek alan ve kesintisiz bir akım oluşturan bir bütünden söz etmek gerekmektedir. Polis gözetimi hapishaneye yasa ihlalcileri sağlamakta, o bunları polis denetimlerinin hedefleri ve yardımcıları olan ve aralarından bazılarını düzenli olarak hapishaneye geri gönderdiği suçlar haline dönüştürmektedir. Bütün yasa dışı uygulamaları tahrip etmeyi hedefleyen ve bunu yapmak için eğilimi boyunca suçluluğun ele avuca gelmeyen tortusunu arkasında bırakma pahasına polisi yardımcı ve hapishaneyi de cezalandırma aygıtı olarak kullanacak bir ceza adaleti yoktur. Bu adalette yasa dışılıkların farklılaştırıcı bir denetimini görmek gerekir. Suç adaleti ona nazaran yasal güvence ve aktarım ilkesi rolünü oynamaktadır. Suç adaleti diğer parçaların onun altında değil de yanında olan parçaları, polis, hapishane ve suçluluk olan genel bir yasa dışılıklar ekonomisinin bir menzilidir. Adaletin polis tarafından kabının dışına çıkartılması peki. Hapishane kurumunun adaletin karşısına çıkardığı atalet gücü yeni bir şey değildir. Ama iktidarın kireçlenmesinin veya tedirici bir yer değiştirmesinin sonucu da değildir. Bu modern toplumlarda cezalandırma mekanizmalarını vurgulayan yapıların bir özelliğidir. Yargıçlar ne derlerse desinler, ceza aygıtı tüm gösteri aygıtı ile birlikte suçluluk ile polisi dişliler halinde birbirlerini bağlamayı hedefleyen, yarı yarıya karanlık içinde yer alan bir denetim aygıtının talebine cevap vermek için kurulmuştur. Yargıçlar bu aygıtın şöylesine bir ayak direyen memurlarıdır. Yasa adamlarının bu işleyiş içinde yer almaya direnmelerine ilişkin çok erken tanıklıklar daha restorasyondan itibaren vardır. Bu da onun geç bir olgu ve tepki olmadığını kanıtlamaktadır. Özellikle Napolyon dönemi polisinin tasfiyesi veya daha doğrusu yeniden kullanımı sorun çıkartmıştır. Ama zorluklar uzun sürmemiştir. Bakınız, Belleymen'in 1825'te görevlerini duyurduğu ve öncellerinden farklılaşmanın yolunu aradığı söylev. Yasal yollar bize açıktır. Yasa okulunda yetişen, çok yüce bir yargıçlık okulunda eğitilen bizler adaletin yardımcılarıyız. Bakınız, Historia de la Administration de Me Belleyme. Ayrıca bakınız, Molen de la Liberté adlı çok ilginç risale. Suçluluğun oluşumuna, yani yasa dışılıkların farklılaştırmasına, bunlardan bazılarının egemen sınıfın yasa dışılığı tarafından denetlenmesini, sömürgeleştirilmesini ve kullanılmasına olanakları ölçüsüne yardım etmektedir. 19. yüzyılın ilk 30 veya 40 yılı içinde gelişen bu sürece iki kişi tanıklık etmektedir. Önce Vidocq. Bu kişi önce yasa dışılıklarının adamı, ayrıca Historia de Vidocq Raconte par le Meme'den çok kendi adıyla yayınlanan Memor yüzü bakınız. Yüzyılın öteki ucunun bir Gil Blas'ı ve çabucak daha kötüye kayan biri olmuştur. Huzursuzluklar, maceralar, çoğu zaman kurbanı olduğu aldatmacalar, kavgalar ve düellolar, birbiri peşi sıra askere almalar ve kaçmalar, fahişelik, kumar, yan kesicilik, bir süre sonra da büyük haydutluk ortamıyla tanışmalar. Fakat bizzat çağdaşlarının gözünde sahip olduğu adeta efsanevi önem belki de allanıp pullanmış olan bu geçmişe dayanmaktadır. Hatta tarihin ilk kurtarmalık ödenen veya satın alınan eski bir pranga mahkumunun polis şefi olmasını bile dayanmaktadır. Bu önem suçluluğun onun kişisinde ona karşı ve onunla birlikte çalışan bir polis aygıtı için hem nesne hem araç olma gibi iki yanlı statüsünü göze görünür bir şekilde kazanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Widok, diğer yasa dışılıklardan kopan suçluluğun iktidar tarafından kuşatıldığı ve tersine döndürüldüğü anı belirlemektedir. Polis ile suçluluğun dolaysız ve kurumsal birleşmeleri işte bu sıralarda meydana gelmiştir. Suçluluğun iktidarın dişlilerinden biri haline geldiği endişe verici an. Eski dönemleri her adaletin kaynağı olan ama suçlarla lekelenmiş canavara benzeyen kralın çehresi doldurmuştu. Şimdi ortaya başka bir korku, yasayı egemen kılanlarla onu çiğneyenler arasındaki gizli ve karmaşık anlaşmadan kaynaklanan bir korku çıkmaktadır. Hükümranlığın aynı kişide iğrençlikle karşılaştığı Shakespeare'gil çağ sona ermiştir. Kısa bir süre sonra polisin gücünün ve suçun iktidarla kurduğu suç ortaklıklarının gündelik melodram başlayacaktı. Widok'un karşısında çağdaşı Lacanaire, suç estetikçilerinin cennetindeki ebedi vurgulu mevcudiyeti şaşırtıcıdır. Tüm iyi niyetine rağmen, tüm yeni yetişmekte olanın heveskarlığına rağmen hiçbir zaman büyük bir suç işleyememiş, işlediklerini de beceriksizce yapmıştır. Koyunluğundan o kadar kuşku duyulmaktadır ki yönetim onu öldürmeye kalkışan force mahpuslarına karşı korumak zorunda kalmıştır. İtham Canler tarafından biçimsel olarak yeniden ele alınmıştır. Memories 1968 yeniden yayım sayfa 15. Ve idamdan önce ona büyük bir şenlik yapan Louis Philippe Paris'in kibar çevreleri olmuştur. Bu öylesine bir şenlik olmuştu ki daha sonradan ortaya çıkan çok sayıdaki edebi hortlamalar onun yanında yalnızca akademik bir saygı sunmadan ibaret kalmışlardır. Şanı, suçlarının çapını ne de bunların tasarlanışındaki sanata bir şey borçludur. Bunların uygulanışındaki başarısızlık şaşırtmaktadır. Fakat bu şan, varoluşu içinde görünür olan oyuna ve yasa dışılık ile suçluluk arasındaki söylevlerine çok şey borçludur. Dolandırıcılık, askerden kaçma, arakçılık, hapishane, hücre dostluklarının kurulması, karşılıklı şantaj, başarısız, sonucu cinayet girişimine kadar tekrarlanan suçlar. Lacanaire suçlunun tipidir. Fakat Lacanaire kendinde daha yakın tarihlere kadar tehditkar olmuş olan bir yasa dışılıklar ufkunu en azından potansiyel olarak taşımaktaydı. Bu iyi bir kolejde eğitilmiş, konuşmasını ve yazmasını bilen, iflas etmiş küçük burjuva, bir kuşak önce devrimci, Jacobin, kral katil olabilirdi. Lacanaire'in çağdaşlarının gözünde ne olmuş olabileceği konusunda bakınız M. Lebailly, Memories, Lacanaire'inkiler 1968 sayfa 297-304 yayının nedeniyle düzenlenen dosya. Robespierre'in çağdaşı olsaydı yasaları reddetmesi dolaysız olarak tarihsel bir alana etki ederdi. Yaklaşık olarak Julien Sorel gibi 1800'de doğmuştur. Kişiliği olanaklarının izlerini taşımaktadır. Ama bu olanaklar hırsızlık, cinayet ve muhbirliğe yönelmiştir. Bütün bu potansiyel durumlar çok düşük çaplı bir suçluluk haline gelmişlerdir. Lacanaire bu anlamda güven verici bir kişidir. Ve bu potansiyel durumlar onun suç teorisine ilişkin olarak tutturduğu söylemin içinde yeniden ortaya çıkmaktadır. Lacanaire ölüm anında suçluluğun yasa dışılık üzerindeki zaferin dışa vurumu veya daha doğrusu bir yandan suçluluk tarafından müsaade edilen öte yandan da bir suç estetiğine yani ayrıcalıklı sınıfların bir sanatına doğru yatırılan bir yasa dışılığın biçimi olmuştur. Lacanaire ile aynı dönemde suçluluğu kapalı bir denetlenebilir olarak kurarak ve iktidarın meşru yasa dışılığı haline gelen koskoca bir suça yönelik uygulamayı polis tekniklerine doğru kaydırarak bu suçluluğun kendi üzerine kapanmasına olanak veren Widok arasında paralellik vardır. Paris burjuvasının Lacanaire'e şenlik düzenlemiş olmasının, hücresinin ünlü ziyaretçilere açılmasının, hayatının son günlerinde bir saygı çemberiyle çevrelenmiş olmasının, suç ortağı François'yı dar ağacına yollamak için mahkemede her şeyi yapmış olan bu adamı yargıçlardan önce Fors hapishanesi sakinlerinin öldürmeye kalkışmasının bir nedeni vardır. Suçluluk halinde tabi kılınmış ve söyleme dönüştürülmüş yani iki kere zararsız hale getirilmiş bir yasa dışılığın simgesel çehresi kutlanmaktaydı. Burjuvazi henüz bu kaynağı tüketmenin uzağındaydı. Lacanaire'in bu çok ünlü ölümünün siyasal şiddete açılan küçük bir suçluluğun ters çehresini temsil eden en yakın tarihli krala saldırı suçu olan Freşi suikastinin yankılarını kilitlediğini unutmamak gerekir. Bu ölümün sonuncu zincir alayının yola çıkmasından ve buna eşlik eden çok rezil gösterilerden birkaç ay önce meydana geldiğini unutmamak gerekir. Bu iki şenlik tarih içinde birbirleriyle çatışmışlardır. Ve zaten Lacanaire'ın suç ortağı François 19 Temmuz tarihli zincir alayının en göze batan kişilerinden biri olmuştur. 1835-36 teftişi. Baba ve hükümdar katillerine verilen cezaları adi cezalar kapsamından çıkartan Fiesi, Şaşırtıcı karakteri hiç kuşkusuz Lekanayr'ın parlaklığından, davasından ve emniyet müdürünün sayesinde. Gene de sansürsüz değil. 1836'da suç ortağı François'nın Brest'teki Prangalı geçitte sonuncu büyük suç seyirlik unsurlarından birini sunmasından birkaç ay önce yayınlanan yazılarına rağmen baba katili Rivière'in ölüme mahkum edilmesinin nedenlerinden birini meydana getirmiştir. Yasa dışılıkların ve suçlulukların teftişi, suç söyleminin ve suç üzerine söylevin teftişi. Bu şenliklerden biri suçluların çevresinde halk yasa dışılıklarının yeniden canlandırılması pahasına antik azap çektirme ayinlerinin devamı olmaktaydı. Bu şenlik yasaklanacaktır. Çünkü caninin suçluluğunun kendine özgü mekanı içinde yeri olmamalıdır. Diğer şenlik ise ayrıcalıklılara ait bir yasa dışılığın teorik oyununu başlatmaktaydı. Veya daha doğrusu burjuvazinin fiilen uyguladığı siyasal ve ekonomik yasa dışılıkların teorik ve estetik temsillerle iki katına çıkacakları anı belirlemekteydi. Lekanayr'a ilişkin olarak denildiği gibi suç metafiziği, güzel sanatlardan biri olarak Cinayet 1849'da yayınlanmıştır.